Ayrım 10. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 141. 6. bölüm. 11 Nisan Pazartesi. Pazartesi sabahı saat 9'u biraz geçe yataktan kalkan Mikael Blomqvist, Malin Eriksson'u aradı. "Merhaba, genel yayın yönetmeni, nasılsın bakalım?" dedi. "Erika'nın dergiden ayrılmasının da beni onun yerine atamanızın da şokunu hala atlatamadım." "Bak sen, o yok, masası boş." "İyi işte, sen de bugünü onun odasına taşınmayı ayır." "Nasıl yapacağımı bilmiyorum, çok huzursuzum." "Yapma Malin, bu durumda en iyi seçimin sen olduğu konusunda herkes hemfikir. Ayrıca bir sorunla karşılaşırsan bana ve Krister'e her zaman başvurabilirsin."
"Güveniniz için teşekkürler."
"Başlatma teşekkürüne," dedi Mikael. "Her zaman ne yapıyorduysan onu yap. Eğer bir sorun ortaya çıkarsa biz yardımcı oluruz."
"Peki, ne istiyorsun?"
Mikael o gün evde kalıp bütün gün yazmayı düşündüğünü söyledi. Malin birden Mikael'in tıpkı Erika Berger'e yaptığı gibi kendisine de neler yapacağını rapor ettiğini fark etti. Bir süre tereddüt ettikten sonra "Herhangi bir talimatın var mı?" dedi. "Artık talimatları sen vereceksin Malin. Bir isteğin olursa beni ara. Hala Salander olayıyla ilgileniyor. Neler döndüğünü anlamaya çalışıyorum. Dergiyle ilgili şeylerde top sende. Kararları sen vereceksin. Ben arkandayım."
"Ya yanlış bir karar alırsam?"
"Eğer aldığın kararda bir yanlışa rastlar ya da duyarsam seni uyarırım. Ayrıca hiçbir karar %100 doğru ya da yanlış değildir. Alacağın kararlar belki Erika'nın aldıklarından da, büyük ihtimalle benim alacaklarımdan da farklı olacaktır. Ama asıl önemlisi senin karar vermen."
"Tamam."
"Eğer iyi bir yayın yönetmeni olmak istiyorsan aldığın kararları başkalarıyla tartış. Önce Henry ve Krister'le, sonra da benimle. Bir sorun baş gösterirse yayın kurulu toplantısında ele alırız."
"Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."
"Harika." Mikael Blomqvist oturma odasındaki kanepeye kuruldu. Ay bukunu dizine alıp hiç ara vermeden bütün gün çalıştı. İşini bitirdiğinde toplam 21 sayfalık iki ham metin çıkarmıştı. Meslektaşı Doug Swenson ile kız arkadaşı Mia Bergman'ın öldürülmelerine ayırdığı sayfalarda öldürülmeden önce yaptıkları araştırmayı, niçin öldürüldüklerini ve katilin kim olduğunu anlatıyordu. Ayrıca yazın yayınlanacak tema sayısı için en kısa zamanda 40 sayfalık bir metin daha yazması gerekiyordu. Özel hayatını çiğnemeden Lisbeth Salander'i nasıl resmedeceğine karar vermeliydi. Lisbeth'in açığa vurulmasına kesinlikle karşı koyacağı sırlarının olduğunu biliyordu. Evert Gulberg otelin restoranında bir dilim kızarmış ekmek ve bir fincan kahveyle kahvaltısını yaptıktan sonra bir taksiye binerek Artilleri Gatan'a gitti. Saat 9.15'te binanın girişindeki görüntülü telefondan kendini tanıttı ve hemen içeri alındı. Asansörle 7. kata çıktı. Onu orada servisin yeni şefi 54 yaşındaki Birger Van Ensio karşıladı. Emekliye ayrılırken servisin en genç çalışanlarından biri olan Van Ensio hakkında Gulberg hep kararsız kalmıştı. Onun yerinde inisiyatif almayı bilen Frederick Clinton'ın görevde kalmasını dilerdi. Gulberg'in yerini alan Clinton, diyabet ve kalbinin teklemeye başlaması nedeniyle 2002 yılında emekliye ayrılmak zorunda kalmıştı. Gulberg, Van Ensio'nun nasıl bir kumaştan dokunduğunu bilemiyordu.
"Merhaba Evert," diyen Van Ensio eski şefinin elini sıktı. "Ne iyi ettin de buraya gelmek için zaman ayırdın?"
"Zamandan başka elimde ne kaldı ki?" dedi Gulberg.
"Nasıl olduğunu bilirsin. Eski tüfeklerle ilişki sürdürmekte biraz kötüyüz."
Van Ensio'nun yağlamasını aldırmayan Gulberg eski makam odasına girip pencerenin kenarındaki konferans masasına oturdu. Duvarlara Chagall ve Mondrian'ın reprodüksiyonları asılmıştı. Gulberg bunları Van Ensio'nun astırdığını düşündü. Onun zamanında bu duvarlarda tarihi Kronan ve Vasa gemilerinin çizimleri vardı. Askerlik mesleğinde yalnızca birkaç ayını denizde geçirmesine rağmen deniz özlemi onu hiç bırakmamıştı. Bilgisayarların dışında odadaki her şey eskisi gibiydi. Kahve fincanlarını dolduran Van Ensio,
"Diğerleri birazdan gelecekler," dedi. "Önce iki çift laf ederiz diye düşündüm."
"Benim zamanımdan serviste kaç kişi kaldı?"
"Beni saymazsak yalnızca Otto Halberg ile Georg Nyström. Halberg bu yıl emekliye ayrılıyor. Nyström de 60'ına merdiven dayadı. Diğerleri yeni personel. Birkaçıyla daha önce karşılaşmışsındır.
Toplam kaç kişi çalışıyor?
Bir parça düzenleme yaptık.
Öyle mi?
Tam gün çalışan 7 kişi var. Yani personel sayısını azalttık. Ama Sapo'nun içinde servise yardımcı olan 31 elemanımız var. Bir kısmı buraya hiç uğramaz. Kendi işlerine bakarlar. Ancak herhangi bir sorun baş gösterirse bizim adımıza gizlice faaliyet yürütürler.
31 yardımcı mı?
Artı 7. Doğrusu bu sistem senin eserin. Biz yalnızca biraz rötuş yaptık. Bugün artık iç ve dış organizasyondan söz edebiliyoruz. Sap olan servise yeni birini aldığımızda bir süre ücretsiz izne çıkmasını sağlayıp eğitiyoruz. Bu işlere Halberg bakıyor. Temel eğitim 6 hafta sürüyor. Deniz Harp Okulu'nu kullanıyoruz. Eğitimden sonra Sapo'daki resmi görevlerine dönüyorlar. Ama şimdi bizimle birlikte çalışıyorlar.
Güzel.
Gerçekten harika bir sistem. Birçok yardımcının birbirlerinin varlığından haberi yok. Servis daha çok istihbarat topluyor. Senin zamanındaki kuralların aynısı geçerli. Bürokratik bir yapımız yok.
Ya operasyon bölümü?
Wadensio kaşlarını çattı. Gulberg'in zamanında dirayetli bir adam olan Hans von Rottinger'in yönettiği 4 kişiden ibaret bir operasyon bölümü vardı. Pek yok. Rottinger 5 yıl önce öldü. Gerektiğinde bu işleri yürütecek dış organizasyondan genç yetenekler var. Ayrıca bu işler, örneğin telefon dinlemek, birinin evine girmek gibi teknik beceriler gerektiren işlere döndü. Biliyorsunuz artık her yerde alarm sistemi gibi şeyler var.
Gulberg başını salladı. Bütçe?
Yıllık yaklaşık 11 milyon kron. 3'te biri maaşlara, 3'te biri idari masraflara, 3'te biri de faaliyetlere gidiyor.
Yani bütçe azaltıldı.
Bir parça ama daha az personelle çalıştığımız hesaba katılırsa faaliyet bütçesi artmış sayılır.
Anlıyorum. Sapo'yla aramız nasıl?
Wadensio iç çekti. Kalem müdürü ile bütçe müdürü bizden. Faaliyetlerimizden resmen haberdar olan tek kişi kalem müdürü. O kadar gizliyiz ki yok gibiyiz. Aslına bakılırsa varlığımızı bilen birkaç müdür yardımcısı var. Onlar da hakkımızda konuşulmaması için ellerinden geleni yapıyorlar.
Anlıyorum, yani bir problem baş gösterirse yeni Sapo yönetimi için tatsız bir sürpriz olacak. Peki genelkurmay ve hükümetle aramız nasıl?
Genelkurmayla ilişkimizi 10 yıl önce kestik, hükümetler de gelip giderler.
Yani işler sarpa sararsa yalnızız.
Wadensio başını salladı. Bu tür bir teşkilatın olumsuz taraflarından biri maalesef bu. Faydaları ortada. Şimdi görevlerimiz de değişti. Sovyetler Birliği çöktükten sonra Avrupa'da yeni bir durum ortaya çıktı. Artık ajanları açığa çıkarmakla daha az ilgilenir olduk. Daha çok terörizm, en çok da önemli makamlardaki insanların politik açıdan uygun olup olmadıkları ile ilgileniyoruz.
Bunu her zaman yapıyorduk.
Kapı çaldı, içeri 60 yaşlarında şık giyimli bir adamla kot pantolon ve ceketli genç biri girdi. Merhaba çocuklar, dedi Wadensio. Bu bey Jonas Sandberg. Bu bölümde 4 yıl çalıştı. Şimdi de çeşitli operasyonlarda bize yardımcı oluyor. Size bahsetmiştim. Georg Nyström'ü tanıyorsundur.
Merhaba Georg, dedi Gulberg.
Merhaba afasından sonra Jonas Sandberg'e dönerek nereden geliyorsun bakalım diye sordu.
Son olarak Göteborg'dan, dedi Sandberg şakacı bir ifadeyle, onu ziyaret ettim.
Zalachenko'yu mu?
Sandberg başını salladı.
Buyurun oturun beyler, dedi Wadensio.
Bir sigara yakan Wadensio'ya kaşlarını çatarak bakan Gulberg, Björk diye sordu. Ceketini çıkarıp oturduğu sandalyenin arkasını asarak geriye yaslanmıştı. Yan gözle Gulberg'i inceleyen Wadensio çok zayıflamış olduğunu düşünüyordu.
Cuma günü fuhuştan gözaltına alınmış, dedi Georg Nyström. Henüz mahkemeye çıkmadı ama suçu kabullenip kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırarak evine döndü. Hastalık raporu bitene kadar Smadalar'da oturacakmış. Henüz basının ilgisini çekmedi. Björk bir zamanlar servisin en iyilerindendi, dedi Gulberg. Zalachenko olayında önemli bir rol üstlenmişti. Ben emekliye ayrıldıktan sonra ne oldu ona? Servisin iç işlerinde görev alırken tekrar dış işlere geçen ender kişilerden biri oydu. Senin zamanında bile dışarıda sürtüp duruyordu.
Biraz dinlenmesi, biraz da ufkunu genişletmesi gerekiyordu. 1980'lerde servisten 2 yıllığına izne ayrıldı. O zamanlar istihbarat ataşesi olarak çalışıyordu. 1976'dan izne ayrıldığı güne kadar deliler gibi Zalachenko'nun peşinden koşuşturmuştu. Gerçekten dinlenme ihtiyacı vardı. 1985-87 yılları arasında dinlendi, daha sonra tekrar buraya geldi. 1994'te servisle ilişkisini keserek harici işlere bakmaya başladı. 1996'da dışişleri bölümünde şef yardımcılığına yükseldi. Resmi işinde çok fazla çalışması gerektiğinden zor günler geçirdi. Servisle irtibatını elbette koparmadı son zamanlara kadar. Ayda bir buluşup konuşuyorduk.
Yani şimdi hasta öyle mi?
Ciddi bir şey değil ama ağrıları var. Disk kayması. Son yıllarda sık tekrarladı. 2 yıl önce 4 ay rapor aldı. Geçen yıl Ağustos ayında tekrar hastalandı. 1 Ocak'ta işe başlayacaktı ama raporunu uzattırdı. Şimdi ameliyat olmayı bekliyor.
Ve raporlu günlerini orospuların peşinde koşarak geçiriyor, öyle mi dedi Gulberg?
Bekar adam. Anladığım kadarıyla şu orospu ziyaretlerini düzenli olarak yıllardır sürdürüyormuş, dedi Jonas Sandberg.
Yarım saattir ilk defa söze giriyordu.
Doug Svensson'un yaptığı araştırmanın taslağını okudum.
Demek öyle. Biri bana tam olarak neler döndüğünü anlatabilir mi?
Anladığımız kadarıyla içine düştüğümüz bu boktan durum Björk'ün eseri. 1991 yılında Lisbeth Salander hakkında tutulan raporu avukat Buyurman'a o vermiş.
Buyurman da mı boş zamanlarını orospuların peşinde koşarak geçiriyormuş, dedi Gulberg.
Bildiğimiz kadarıyla değil. En azından Doug Svensson'un belgelerinde adı geçmiyor. Ama Lisbeth Salander'in basisiydi.
Vadensio derin bir nefes aldı.
Bunun benim hatam olduğunu söyleyebilirsiniz. Sen ve Björk 1991 yılında Lisbeth Salander'i akıl hastanesine kapatmayı başarmıştınız. Uzun süre orada kalacağını hesaplamıştık. Ama mahkemenin atadığı vekil avukat Holger Palmgren kızı oradan çıkarmayı başararak bakıcı bir ailenin yanına yerleştirdi. O zamanlar sen çoktan emekliye ayrılmıştın.
Peki sonra ne oldu?
Bir gözümüz hep onun üzerindeydi. Kız kardeşi Camillo Salander, Uppsala'da bir bakım evine yerleştirilmişti. Lisbeth Salander 17'sine bastığında birdenbire geçmişini araştırmaya başladı. Zalachenko'nun peşindeydi. Bulabildiği bütün resmi kayıtları didik didik etti. Her nasıl olduysa kız kardeşinin Zalachenko'nun yerini bildiğini öğrendi.
Gerçekten biliyor muydu?
Vadensio omuzlarını silkti. Hiçbir fikrim yok. Kız kardeşler birbirlerini uzun yıllar görmemişlerdi. Lisbeth Salander kız kardeşinin izini sürüp buldu ve bildiklerini anlatması için ikna etmeye çalıştı. Bu buluşma sıkı bir kavgayla sonuçlandı. Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler.
Vay be!
Bu aylarda Lisbeth'in üzerinden gözümüzü ayırmadık. Lisbeth'in ani ziyaretinden sonra bizimle ilişkiye geçen Camilla Salander'i kız kardeşinin hasta ve tehlikeli olduğu konusunda uyararak işi sıkıya aldık.
Yani Camilla sana muhbirlik mi yapıyordu?
Kız kardeşinden ödüp atlıyordu. Lisbeth Salander başka yerlerin de dikkatini çekti. Birkaç kez Sosyal İşler Müdürlüğü'ndekilerle kavga etti. Bütün bunlardan sonra Zalachenko'nun gizliliğini hala tehdit ettiğine karar verdik. Arkasından şu metrodaki olay oldu.
Bir sübyancıya saldırdı.
Evet. Belli ki şiddete eğilimli ve psikolojik olarak da hastaydı. Tekrar bir yere kapatılmasının herkes için hayırlı olacağını düşünerek eyleme geçtik. İşi Frederick Clinton ile von Rottinger üstlendi. Peter Teleborjan'a başvurarak Lisbeth'i tekrar içeri kapattırmak için mahkemeyi ikna etmesini istediler. Salander'in vekili Holger Palmgren'di. Salander'in aleyhindeki bütün kanıtlara rağmen mahkeme Palmgren'in istediği yönde karar verdi. Üstelik onu Salander'e vasi atadı.
Tamam da Buyurman bu işe nasıl bulaştı?
Palmgren 2002 yılında beyin kanaması geçirdi. Salander hala ilgilendiğimiz bir olaydı. Yeni vasisinin Buyurman olmasını sağladım. Şunu not et, Buyurman Salander'in Zalachenko'nun kızı olduğunu bilmiyordu. Eğer Salander Zalachenko hakkında gevezelik etmeye başlarsa, Buyurman'ın bizi uyaracağını düşünüyordum.
Buyurman tam bir aptaldı. Onun aslında Zalachenko ile hiçbir ilişkisinin olmaması, hele kızıyla hiç olmaması gerekirdi, dedi Gulberg. Vadensio'ya bakarak bu vahim bir hata.
Biliyorum, dedi Vadensio, ama o zamanlar bana iyi bir fikirmiş gibi gelmişti. Olacakları düşümde görsem.
Kız kardeşi, Camilla Salander nerede şimdi?
Bilmiyoruz. 19'una bastığında pılını pırtısını toplayıp bakıcı ailenin yanından ayrıldı. O günden sonra hiç haber alamadık. Yani kayıp.
Tamam, devam et.
Polisteki kaynağım savcı Richard Ekström'le konuştu, dedi Sandberg. Soruşturmayı yürüten ekibin başındaki adam, cinayet masası komiseri Bublanski, buyurmanın Salander'e tecavüz ettiğini düşünüyormuş.
Gulberg duyduklarına inanamıyormuş gibi baktı Sandberg'e. Düşünceli bir ifadeyle çenesini sıvazlayarak, ''Tecavüz mü?'' dedi.
''Buyurmanın karnında bir dövme var, bir yazı. Ben sadist bir domuzum, bir kusmuk, bir tecavüzcüyüm.''
Sandberg masanın üzerine renkli bir fotoğraf koydu. Buyurman'ın karnına bakan Gulberg'in gözleri büyüdü.
Yani bu Zalachenko'nun kızının eseri mi?
Başka türlü nasıl açıklayabiliriz ki? Bu kız gerçekten tehlikeli. Svavelsio MK'dan iki azmanı tepeledi.
Zalachenko'nun kızı diye tekrarlayan Gulberg Vadensio'ya döndü. Biliyor musun, bence bu kızı işe almalısın.
Vadensio'nun kendisine şaşkınlıkla baktığını görünce şaka yaptığını söylemek zorunda kaldı.
Tamam, Buyurman'ın Salander'e tecavüz ettiği, Salander'in de intikam aldığı tezinden hareket ederim. Başka ne var?
Gerçekte neler yaşandığını ancak Buyurman'ın kendisi açıklayabilirdi. Artık hayatta olmadığına göre bunu umamayız. Ama sorunun özü şu, hiçbir resmi kaydı bulunmadığından Salander'in Zalachenko'nun kızı olduğunu Buyurman'ın bilmemesi gerekirdi.
Boş versene Vadensio. Kız babasının kim olduğunu biliyordu. Er ya da geç bunu Buyurman'a anlatacaktı.
Biliyorum. Biz... Tamam, bu konuda bir yanlış yaptım.
Bu yenilir yutulur bir acemilik değil, dedi Gulberg.
Biliyorum, bunun için fazlasıyla pişman oldum. Ama Buyurman Zalachenko'nun varlığını bilen az sayıda insandan biriydi. Başka bir vasinin Salander'in Zalachenko'nun kızı olduğunu öğrenmesindense Buyurman'ın öğrenmesi daha iyi diye düşündüm. Bu kız herhangi gevezelik edebilirdi.
Gulberg kulağını kaşıdı.
Peki, peki devam et.
Bunların hepsi birer hipotez, dedi Georg Nyström yumuşak bir sesle.
Tahminime göre Buyurman Salander'e tecavüz etti, o da intikamını böyle aldı. Masadaki fotoğrafı işaret etti.
Babasının kızı, dedi Gulberg, sesinde gizleyemediği bir hayranlık vardı.
Bunun üzerine Buyurman Salander'i halletmesi için Zalachenko ile ilişkiye geçti. Zalachenko'nun kızından nasıl nefret ettiği herkesin malumuydu. Zalachenko da işi Niederman'a, o da ilişkide olduğu Svavelsio MK'ya devretti.
Ama Buyurman Zalachenko ile nasıl diye başlayan Gulberg cümlesini bitirmedi. Bunun cevabı açıktı.
Björk, dedi Valdensio, akla uygun tek açıklama bu bilgiyi Björk'ten almış olması.
Lanet olsun, dedi Gulberg.
Lisbeth Salander'in huzursuzluğuyla iç içe geçen öfkesi gittikçe artıyordu. Sabahleyin yatağını düzeltmeye gelen hemşireler kurşun kalemini bulmuşlardı. Hemşirelerden biri, hoppala bu buraya nasıl gelmiş diyerek kalemi cebine atarken Lisbeth ölümcül bir bakış fırlatmıştı kadına. Şimdi artık silahsızdı. Ayrıca bu durumu protesto etmeye takati de yoktu. Hafta sonunu kötü geçirmişti. Şiddetli bir baş ağrısıyla boğuşmuş, sürekli ağrı kesici almak zorunda kalmıştı. Dikkatsiz hareket ettiği ya da vücut ağırlığını değiştirmeye çalıştığında omzundan bütün bedenine bıçak saplanmış gibi bir acı yayılıyordu. Boyun askısıyla ancak sırt üstü yatabiliyordu. Başındaki yara iyileşene kadar kim bilir kaç gün daha bu askıya mahkumdu. Pazar günü ateşi 38.7'ye çıkmıştı. Helena Andrin'e göre vücudunda iltihaplanma vardı, yani iyi değildi. Bunu anlamak için birinden duyması gerekmiyordu. İşte yeniden devlet yatağının mahkumu olmuştu. Şimdi onu yatağa bağlayan kayışlar yoktu, zaten gereksizdi de. Bırak şöyle kalkıp biraz gezmeyi, doğrulamayacak kadar mecalsizdi. Pazartesi günü öğleye doğru Doktor Anders Jonasson ziyaretine geldi. Onun yüzünü artık tanıyordu.
''Beni hatırlıyor musun?''
Lisbeth başını salladı. Uzun süre bilincin yerinde değildi. Ameliyattan sonra seni ben uyandırdım. Ayrıca ameliyatı da ben yaptım. Şimdi her şey yolunda mı diye öğrenmeye geldim.
Lisbeth Salander kocaman gözlerle doktoru inceledi. Her şeyin yolunda olmadığı açıktı.
Duyduğuma göre bu gece boyun askısını çıkarmışsın.
Lisbeth başını salladı. Bunu iş olsun diye takmıyoruz. Yaraların iyileşene kadar başını sabit tutsun diye takıyoruz.
Doktor bu sessiz kıza bir süre baktıktan sonra ''İyi'' dedi, ''seni bir göreyim'' demiştim diye ekledi. Tam kapıdan çıkarken Lisbeth'in sesini duydu. Jonasson'du değil mi?
Şaşırarak döndü, gülümsedi. Evet, adımı hatırladığına göre sandığımdan çok daha dikkatlisin.
Mermiyi sen mi çıkardın?
Evet.
Durumum nasıl, anlatabilir misin? Hiç kimseden akıllı bir cevap alamıyorum.
Doktor Jonasson yatağa yaklaşıp Lisbeth'in gözlerinin içine baktı. Şanslıydın dedi, başından vurulmuşsun ama kurşun hayati tehlikeye yol açacak bir yere saplanmamış. Şimdi beyin kanaması riski olduğundan başını sabit tutmak istiyoruz. Vücudunda iltihap var. Bunun nedeni omzundaki yara gibi görünüyor. Eğer antibiyotikle tedavi edemezsek bir ameliyat daha yapmak zorunda kalabiliriz. Yaraların iyileşene kadar acılı bir süreç yaşayacaksın. Ama genel durumun sağlığının bütünüyle yerine geleceğine dair umudumu güçlendiriyor.
Beynimde bir hasar kalır mı?
Doktor Jonasson bir süre tereddüt ettikten sonra başını salladı. Evet, böyle bir risk var ama bütün işaretler iyiye gittiğini gösteriyor. Daha sonra beyninde sorun yaratabilecek bir doku oluşumu gelişebilir. Örneğin epilepsi ya da başka bir şeye yol açabilir. Doğrusu bunların hepsi yalnızca varsayım. Şimdi durumun iyi görünüyor, yaraların iyileşiyor. Eğer gelecekte bir problem çıkarsa buna o zaman bakarız. Yeterince açık cevaplayabildim mi?
Salander başını salladı. Böyle ne kadar yatacağım?
Hastanede demek istiyorsun. Seni ancak birkaç hafta sonra taburcu edebiliriz.
Hayır, demek istediğim ne zaman ayağa kalkıp hareket edebilirim?
Bunu bilemiyorum. İyileşme sürecine bağlı. Fizik tedaviye başlamadan önce en az 2 hafta geçmesi gerekir diye düşünüyorum.
Lisbeth Salander ciddi bir ifadeyle doktoru uzun bir süre süzdükten sonra ''Sanırım bana bir sigara verebilirsin.'' dedi.
Anders Jonasson gülerek başını iki yana salladı. ''Üzgünüm, burada sigara yasağı var ama istersen bir nikotin bandı ya da sakızı vermelerini isteyebilirim.''
Lisbeth başını sallayarak onaylamadan önce kısa bir süre düşündü, sonra tekrar gözlerini doktora çevirdi. ''O puşt moruk nasıl?''
''Kim? Şey mi?''
''Benimle birlikte buraya gelen adam.''
''Sanırım aranız iyi değil. Yaşayacak. Artık koltuk değnekleriyle yürüyebiliyor. Durumu senden daha kötü. Yüzündeki yara ciddi ağrılara yol açıyor. Eğer yanılmıyorsam kafasına bir balta geçirmişsin.''
''Beni öldürmeye çalıştı.'' dedi Lisbeth alçak bir sesle.
''Kulağa hiç hoş gelmiyor. Şimdi gitmeliyim. Seni tekrar ziyaret etmemi ister misin?''
Lisbeth başını salladı. Doktor odadan çıktıktan sonra düşünceli bir ifadeyle tavana bakmaya başladı. Zalachenko koltuk değnekleri almıştı. Demek gece duyduğu sesler ona aitti.
10. ayrımın sonu. Sayfa 154.